Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Öncelikle son zamanlarda yaptığım en iyi şey konusunda kendimi kutlayarak başlamak isterim. Peki son zamanlarda yaptığım, kendim için yaptığım en iyi şey nedir? Mutfak alışverişi. Evet, yani en az dinleyen herkes kadar ben de şu anda şaşkınım. Çünkü zaten kendimi bildim bileli haftada 1, 2, 3, 5 ihtiyaca göre. Hadi diyelim çok uzun kapanma dönemim oldu, şu oldu, bu oldu derken 10 gün olsun, 15 gün olsun yaptığım bir şey için neden bugün gelip kendimi kutluyorum? Çünkü genel olarak hiçbir şeyden üşenmeyen ben şaşkınlıkla kendimi bir süredir izliyorum. Gerçekten de yapmam gerekiyor. Evde hiçbir şey kalmadı. Ama ısrarla da mutfak alışverişi yapmıyorum. Sanki böyle son pirinç tanesi bitene kadar, dayanabildiğim kadar, artık neye dayanıyorsam, ne bekliyorsam, ödül falan mı var? Bir ara kendimden şüphelendim. Dedim ki hani bilmediğim bir şey mi var kendimden sakladım? Bir yandan da kendimi bir saldım, serbest bıraktım. Dedim ki bakalım nereye kadar gidecek? Sonunu da merak ettim. Sonu şu şekilde oldu, final sahnesi. Artık en son evde bir tane havuç, birazcık pirinç, zeytinyağı, tahin ve şeker kalmış. Ama korkmayın, hepsini karıştırmadım. Kendi içlerinde gruplayarak şöyle bir şey yaptım. Havuçlu pirinçli çorba yaptım, zeytinyağlı. Ve yanında tatlı olarak tahinle çırpılmış toz şeker. Ya biliyorum şu an normal şartlarda dinleyenler için çok kötü bir menü ama yani bayağı benim için çok da sağlıklı oldu. İyi ki bugün de çıkmadım falan gibi bir şey yaşattı bana. Ama artık bu son İsa'nın son akşam yemeği tarzındaki tablonun içinde de kendimi gördükten sonra dedim ki ya ben bir alışverişe mi gitsem çıksam falan diye. Az sonra anlatacağım aslında bir yerlere çıkıp gitmek bugünlerde benim için çok pratik, çok kolay bir şey değil. Onun da etkisi vardır. Böyle bir şey yaşadım. Yani ben bir gün evde oturup tatlı olarak tahinle toz şeker çırpıp kaşıkla da yemiş bir insan oldum. Ve okey, yani bu da vardır gibi hatıralarıma eklendi. Şey de hoşuma gitti, yani üstüme baskı yapmadım, kendimi sıkıştırmadım. Ya en kötü ne olacak, yani çok aç kalırım, yine çıkar gider bir şeyler alırım, ne olacak, bahçeden maydanoz toplarım falan gibi bir noktaya gelmiştim. Ama şey kısmı güzel oldu. Gerçekten dolaplar boşaldı. Hiçbir şey kalmadı. Bir tek işte buzlukta buzlarım var. Onları da yani bu havada yemem. Yaz olsa yerdim. Ve hani o son sahneyi de yaşadıktan sonra böyle alışverişe gidip eve gelip şöyle bir şey yapayım, böyle bir salata hazırlayayım, şöyle bir şey pişireyim falan gibi bir moda girince de böyle birdenbire çok piyango vurmuş ve hiç beklemediği bir hazineye kavuşmuş bir ne bileyim korsan gibi, kaptan gibi. Bu aralar çok fazla çocuk kitapları okuyorum ve seslendiriyorum. Belki o yüzden de ister istemez kendimi sürekli böyle dünyalarda hayal ediyor olabilirim. Neyse, böyle bir şey yaşandı. Ama menüme de güzel şeyler eklendi. Yani bilmiyorum, toz şekerle çırpılmış bir tahini tatlı olarak ne kendime ne başkasına yedirmeyi düşünmem ama o havuçlu pirinçli çorba çok sade, çok güzel, çok yani böyle hoş bir aromatik bir şey oluşturdu bende. Yine de kendime güvenmem tabii, bir daha yersem acaba ne hissederim? Evet ya, zaten eğer onu da yapmasaydım, o alışverişe çıkmayı da başarmasaydım sıra topladığım taşlara gelecekti. Taşlar demişken taşlar gerçek. Ben hemen hemen her gün yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum ve son dönemde sahilde yürürken gözüm hep böyle yerlerde, taşların arasında mutlaka bana göz kırpan 1, 2, 3, 5 taş oluyor. Ceplerime dolduruyorum. Çok seviyorum taşları. Ya aşırı seviyorum. Her biri ayrı güzel, dokuları ayrı güzel. Her birinin bambaşka hikayesi var. Kendimi zor tutuyorum topladığım taşlara. Eve gelince onları bir dezenfekte ediyorum. Sonra kurutuyorum, masamın üstüne diziyorum. Ve her birine ayrı ayrı isim koymaya korkuyorum. Çünkü koyarım, sonra hepsini ezberlerim, konuşurum onlarla falan diye. Ama aralarından bir taneye artık yani mecbur kaldım. Çarşı ismini koydum. Çünkü muhteşem böyle siyahlı bir dokusu var. Üstünde de çizgi gibi beyazları var. Yani onun ismi çarşı olmak zorundaydı. Diğerlerine isim düşünmedim bile, koymadım. Masamda olmalarını seviyorum. Onların o dünyaya dair bizden çok daha eski, çok daha büyük yaşanmışlıklar, hikayeler, bilgiler içerdiğini bilmek bana böyle çok büyülü geliyor. Çok bilgeler, çok biliyorlar ama sakince duruyorlar ve çok güzeller. Bilmiyorum, sanki onların bir şeyleri biliyor olması onlara bir kişilik veriyor, bir güç veriyor. Bana da yansıyor o. Bazen çalışırken bunaldığımda, sıkıldığımda onlarla göz göze geliyorum. Bir konuda sıkıştığımda, bir cevabı bulamadığımda ve özellikle de çalışma masamdaki lambanın onların üstüne yansıması, içlerindeki o pırıltılar, damarlar, farklı renkler, o yan yana sakince duruşları bana şu an tarif edemeyeceğim bir şey veriyor. Aklıma da şey geldi, bu Stendhal sendromu. Hani sanat eserleri karşısında insanların kendinden geçmesi, kalbinin çarpması, kalp krizi geçirmeleri, bayılmaları falan gibi bir sendrom var. Ona da Stendhal sendromu deniyor. Ben bunu başka insanların yaptıkları şeyler karşısında yaşamıyorum. Yani bu seviyede taşları anlattığım gibi yaşamıyorum. Çok beğeniyorum. İşte mimari bir şey olabilir, sanatsal bir şey olabilir. Heykel olur, resim olur, bir çok güzel tasarlanmış bir bina olur. Çok beğeniyorum, çok pırpırlanıyorum. Aa, ne kadar güzel diyorum. İçimden yine bir şeyler yükseliyor. Ama şunu fark ettim ki, her ne kadar Stendhal sendromu kadar işte kendimden geçip bayılacak gibi bir noktada olmasam da, çok şükür, doğanın yaptıkları, doğal olarak kendi kendine oluşan şeyler karşısında bambaşka bir moda geçiyorum. Yani herhangi bir müzedeki dünyanın en kıymetli ama insan eliyle yapılmış her şeyden çok çok çok daha değerli o masamdaki taşlar. Çok seviyorum. Evet. Bıraksanız 5 bölüm taş bölümü yaparım. Böyle her birini karşıma alıp ona dair bir hikaye uydurup bende uyandırdığı. Çünkü her birinin başka bir şeyi var. Birlikteyken de çok güzel. Ama bazen ayrı ayrı elime alıp şöyle bir lambamın altında tutup bazılarının şeffaf, parlak, bazılarının içinde böyle kristalimsi şeyler var. Ve öyle işte yürüyüşlerimde de gerçekten kendime kural koydum. İlk başlarda tam bir görgüsüz gibi ceplerimi ve yanımda bazen işte yürüyüş yaparken köpeklere, kedilere mama dağıtmak için sırt çantam oluyor. Bir gün gerçekten sırt çantam artık yani kaslarımı böyle iyice zorlamış bir haldeydi. Çünkü büyük taşlar da getirdim. Onları da stopper olarak, yani bazı kapıların önüne kullanıyorum. Hem dekoratif olarak çok güzel görünüyor, hem ışık altında çok güzel görünüyor. O güne özel bir şeydi ama bundan sonra şey diyorum. Sadece gerçekten bağ kurduğum, bana gerçekten göz kırpan ve evde benzeri olmayan taşları eve getirme izni verdim kendime. Ha, ne kadar buna uyarım bu konuda da. Tabii ki yani güvenmiyorum kendime. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben bugün iki tane de kitaptan bahsedeceğim. Birincisi Yang Chul Han'ın, umarım ismini doğru söylüyorumdur, Çakma adındaki kitabı. Bunun alt başlığı da Çince Yapı Bozum. Bundan özellikle bahsetmek istedim. Şu anda da yanımda kitap. 80 sayfa kadar bir kitap, incecik ama benim dünyamda çok farklı bir pencere açtı. İlk defa öğrendiğim şeyler var içinde ve gerçekten böyle bir o bilgileri okuyup altını çizip sonra kitabı nasıl ya deyip böyle bir kapatıp durduğum anlar oldu. Bu özetle Çin'deki özgünlük, Çin'in işte kopyalamaya, üretmeye, yaratmaya, sanat eserine bakışını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve ben bu bilgilerle ilk defa karşılaşıyorum. Özgünlük, orijinallik konusu da benim için çok önemli. Bu sadece sanat eserleri, mimari eserler, şunlar bunlar için değil. İnsanın yaşam tarzı, otantik olması, orijinal olması, kendi olması adına da benim için önemli bir şey. Ama 180 derece farklı bir tarafta duran, milyonlarca insanın da bu dünyada var olduğu, bayağı da uzun bir süredir ve bununla yaşadıkları, bu kabulle yaşadıkları bilgisi bana çok büyük geldi. Şöyle özetleyeyim. Çin'de özgünlük fikri tek bir yaratım eylemiyle değil, sonu gelmez bir süreçle ve sürekli değişimle tanımlanıyor. Yani Çin'de bir başyapıt, bir eser hiçbir zaman kendi içinde aynı kalmıyor. Zaten aynı kalırsa, yani biri onu yaptı ve bıraktı ve kimse dokunmadı, o zaman bir değeri olmuyor. Boş gözüyle bakıyorlar. Bu bomboş bir şey, hiçbir değeri yok gibi bakıyorlar. Ne kadar takdir edilirse, burada takdir edilme dediği şey herkesin orada bir iz bırakması, bir mühür, bir ekleme, bir şey yapması. Ne kadar bu şekilde müdahale edilirse, üstüne bir şeyler eklenirse görünümü o kadar değişiyor ve ustalar, koleksiyoncular düzenli olarak üstüne yazıyorlar, ibareler, mühürler ekliyorlar. Değişmez değil, akışkan bir şey olarak görüyorlar bunu. Yani ne kadar bu söylediklerim yapılırsa o kadar değerli oluyor. Gerçekten yaratılmış ve dolu dolu bir eser oluyor. Ben bu bilgileri aldığımda şöyle oldum. Ne münasebet ya. Ya ben bir resim yapacağım. Ondan sonra herkes gelip bir tarafına bir şey yazacak, çizecek, boyayacak falan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda ne kadar keskin çizgilerim olduğunu da fark ettim. Yani ben gerçekten bir şey yaptığım zaman kimsenin onu bozması diyeceğim. Çünkü onların değer katmak dediği şey benim dünyamda bozmak. Ne yaptın yani? Şimdi ben bir şey çizeceğim, boyayacağım, duvarıma asacağım. Sen gelip altına bir mühür basacaksın. Ya ben var ya, yani şimdi cümlenin gerisini getirmek istemiyorum. Çok da bir kelime gelmedi aklıma ama yani hiç iyi bir yere gitmez. Bir de değer olarak onu katması falan, yani çok çok enteresan. Ama onlara göre sanat eseri büyüyen, kabuk değiştiren, kendini değiştiren bir canlı. Ya bu şey gibi bir şey. Onlar bunu gerçekten canlı bir yaratık olarak görüyor. Mesela bir çocuğun var. Şey diyemezsin değil mi? Bu çocukla sadece ben konuşabilirim. Bu çocuğa yalnızca ben bir şey öğretebilirim. Hayır, o çocuk ne kadar çok kişiyle iletişime geçerse, ne kadar çok kişiyi gözlemlerse, bir şey öğrenirse, onlardan bir şeyler alırsa o kadar zenginleşecek. Ama o çocuk, öbürü sanat eseri. Ya bu bilgi bana oturmadı ama bir yandan da çok hayretle böyle bir bilgiyle yaşayan koskocaman bir ırktan bahsediyoruz. Yani bir ülkeden bahsediyoruz. Milyar nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Ve bunları okudukça, öğrendikçe onların bir şeylerin taklidini yapması, Apple'ın, Adidas'ın, şunun, bunun, bunu gururla yapmaları, hiç sorun etmeleri, etmemeleri, bütün dünyaya bununla ün salmaları, ben onlar adına böyle içimde ister istemez bir utanç duygusu düşünürken, onlar bununla gurur duyuyormuş. Ya çok gerçekten, belki bu konu özelinde fikrim değişmemiş olabilir. Ben hala bir heykel yaparsam, bir tablo yaparsam kimseye dokundurtmam, elletmem. Ama bakışımı esnetti. Bunun tam tersinde duran ve bununla çok mutlu olan, böyle gurur gibi üstünde madalya gibi taşıyan milyarlarca insan var. Enteresan. Ve kopyalamaya da şöyle bakıyorlar. Bir ustanın eseri kopyalanıyorsa demek ki ona saygı duyuluyor. Yani kopyalamak eşittir ustaya saygı, ona bir övgü. Çok çok enteresan geliyor bana. Şimdi kitaptan da şöyle altını çizdiğim bir iki yeri paylaşmak isterim. Diyor ki, Çin'de bir ressamın kariyeri için eski bir ustanın sahte eserini tanınmış bir uzmanın koleksiyonuna sokmak hiç de önemsiz sayılan bir şey değildi. Bir ustanın eserinin bu seviyede bir kopyasında başarılı olan kişi büyük bir tanınırlık kazanırdı. Sahte eser onun kabiliyetinin kanıtı olurdu. Onun sahte eserinin özgünlüğünü doğrulayan uzman için sahteci ile usta eşit seviyededir. Yani düşünüyorum şimdi, ben Leonardo'nun bir eserini çok benzer bir şekilde, kimsenin ayırt edemeyeceği bir şekilde yapsam onunla eş değer oluyorum. Ya olabilir mi böyle bir şey? Yani copy paste yaptım diyelim ama bir şeyin sadece görüntüsünün kopyalanması aynı değerde olamaz ki. Mesela Leonardo ne düşündü onu yaparken? Hangi teknikleri kullandı? O boya rengini elde etmek için ne kadar uğraştı? Nasıl bir ilhamla yaptı, ışığı nasıl kullandı, ya bunlar da eserin içinde değil mi? Bu kısımları bana birazcık şey geliyor. Bu arada şöyle şeyler de var. Bu sahtesini yapan kişi koleksiyoncudan bir resim ödünç alıyor mesela ve o eser yerine onun kopyasını fark ettirmeden iade ederse bu sahtekarlık değil, bir adalet eylemi olarak kabul ediliyormuş. Ya daha neler neler yani, çok çok garip geliyor. Bunlar bu arada yurt dışı sergilerine de, hatta bir tane Almanya örneği vardı. Sahte eserleri gönderiyorlarmış ve bu fark edilince sergiler, müzeler falan kapanmış Avrupa'da. Yani Avrupa'da, Almanya'da bir de yani bunu yapıyorsun. Yani Almanların böyle bir şey kabul etme şansı var mı? Ve sen rahatlıkla bunu uçağa koyup, gemiye koyup gönderebiliyorsun. Çok garip geldi bana. Mesela bir tane tapınakları var. İnsanı sorgulatıyor. Ne gerçek, ne değil, ne orijinal, hangisi falan diye. Shinto'da Ise tapınağı var. 1300 yaşında. Ama gerçekte bu tapınak her 20 yılda bir tamamen sıfırdan inşa ediliyor. Yani 20 yılda bir kendini yeniliyor ama aynı şekilde inşa ediyorlar. Ve UNESCO hararetli görüşmelerin ardından Shinto tapınağını dünya mirası listesinden çıkarmış. Çünkü yani korunmuyor ki, 20 senede bir yeniden yapıyorlar. Bu arada sadece bina değil, tüm tapınak hazineleri de tamamen yenisiyle değiştiriliyormuş. Ve yani bu da çok enteresan geliyor. Eskiden yeni bir takım hazine üretildiğinde eski takım yok ediliyormuş. Ama şimdi onlar da böyle eski hazineler olarak müzede sergileniyormuş. Çok çok garip geldi bana. Burada birazcık da tabii şey bakışı var. Ona ölümsüzlük verdiklerini düşünüyorlar. Yani 20 senede bir aynı şekilde inşa edersek bu hiç eskimez, yıkılmaz, ölmez. Biz onu sonsuzluğa taşıyoruz gibi de bir koruma sistemi var. Ama işte insan şaşırıyor. İnsan derken ben burada. Yani çok garip ama gerçek. Yani böyle yeni bilgiler öğrenmek, hiç karşılaşmadığım şeylerle bir kitabın sayfalarında karşılaşmak bana çok iyi geliyor ya. Böyle bütün hücrelerime sanki böyle bir serum vermişsin ve hepsi birden böyle kıpırdayıp birbirlerine çarpıyormuş gibi oluyor. O yüzden okumanın birçok güzelliğinin ve faydasının yanında ben resmen biyolojik ve fiziksel canlılık da hissediyorum, böyle cildime bir serum sürmüşüm gibi. Evet, diğer bahsedeceğim kitap da Annie Ernaux'un Kızın Hikayesi kitabı. Bu yazarın okuduğum ikinci kitabı. İlk okuduğum kitap Yalın Tutkuydu. Onu da çok beğenmiştim. Çünkü bu normal bir kitap değil. Ayrıca normal şartlarda ben böyle çok ödüllere değer veren, ödülleri umursayan biri değilim. Ama bu kadının yazdıklarını okudukça onun Nobel almış olması beni çok mutlu ediyor. Yani normal şartlarda eğer Nobel'i almamış olsaydı ben bunu okurken şey diye düşünebilirdim. Aslında bu hak ediyor. Eğer edebiyatta bir ödül varsa bu hak ediyor. Ama nedense benim böyle çok tuttuğum, çok beğendiğim kişileri sevmezler ya falan gibi bakardım. Ama alması böyle çok bir içimi serinletti gibi bir his yaratıyor bende. O yüzden ekstradan mutlu oluyorum. Onun takdir edilmesi yaşarken de, hani onun o cesaretinin, yazım tarzının, orijinalliğinin alkışlanması da sadece benim tarafımdan değil. Ne bileyim, seviyorum böyle şeyleri. Çok ilham verici bir yazar. Çok şeffaf ve çok cesur bir yazar. Bir röportajını dinlemiştim. Orada da röportaj başlığında Annie Ernaux writing as sharp as a knife gibi bir başlık atmışlardı. Yani bir bıçak kadar keskin yazabilmek. Ve o başlığı görünce benim bir içim rahatladı. Dedim ki uzun süredir Annie Ernaux ile ilgili içimde dönen ve ya bu başka bir şey, nasıl yazıyor, farklı yazıyor dediğim şeyin somut kelime versiyonunu görmüş oldum. Gerçekten de bıçak gibi keskin yazıyor. Çok cesur, çok açık ama bu böyle içimdeki her şeyi, aklımdaki her şeyi laps diye masaya döküyorum, yazıya döküyorum gibi bir şey de değil. Birinin içini görmek, zihnini, kalbini, ruhunu, hayatını görmek ve bunu kendisinin yapıyor olması gerçekten bana çok ilham verdi. Hatta kendi yazım tarafımda da, yani ben her ne kadar edebi eser üretmiyor olsam da, sadece kendim için yazıyor olsam da, günlük yazmalarımda bile etkisi var. Çünkü bazen kendi kendine yazarken de bu kadar keskin ve açık olmayabiliyorsun. Bazı şeylere geçebiliyorsun. Ben de kendisinden aldığım ilhamla sanki bu aralar sabahları daha böyle net, daha cesur, daha keskin şeyler söyleyebiliyorum kendime. Şimdi onun da kitaptan böyle paylaşmak istediğim bir iki yeri var. Bu kızın hikayesinde çok küçük yaşlarda gittiği bir kampta bir aşık olmasına, birine tutulmasına dair bir şeyler yazıyor. Ama okuyunca anlıyorsun zaten, o gerçek bir ilişki, gerçek bir aşk değil ama onun için bir ilk ve kafayı taktığı biri ve çok uzun zamandır, hani bu tamamlanmayan şeyler zihnimizde dönüp durur ya, bununla yüzleşmesi bir yerde bu kitap. Ve orada bununla ilgili şöyle bir şey yazmış. Onu tekrar görme umudu yaşama sebebiniz haline gelmiştir artık. Giyinmeniz, kendinizi geliştirmeniz, sınavlarda başarılı olmanız hepsi onun içindir. O geri gelecek ve bu sefer ona layık olacaksınız. Hatta daha da ötesi, önceki silik varlığınıza kıyasla bilginizle, özgüveninizle, güzelliğinizdeki değişimle gözlerini kamaştıracaksınız. Yaptığınız her şey kendinize gizliden gizliye atadığınız efendi içindir. Ancak kendi değerinizi yükseltmek için çalıştıkça farkına varmadan kaçınılmaz olarak ondan uzaklaşırsınız. Ne derece aklınızı yitirdiğinizi birden idrak edersiniz. Bir daha gözünüze gözükmesin istersiniz. Her şeyi unutacağınıza ve bundan asla kimseye bahsetmeyeceğinize, kendi kendinize yemin edersiniz. Ben bunları kitabın başlarında okuduğum zaman içimde ister istemez bir yargı yükseldi ve şöyle dedim. Ya böyle bir şey olamaz, hiç kimse senin üzerinde olamaz, çok hiyerarşik bir şey, çok yanlış bir şey, kendini bu kadar aşağıda göremezsin, hiç kimse senin efendin değil, herkes senin eşitin falan gibi içimde bir şeyler yükseldi. Ama ilerleyen sayfalarda gördüm ki aslında Annie'nin buna da ihtiyacı varmış. Yani bu tecrübenin içinden geçmesi gerekiyormuş. Kendini bulmak için, kendini keşfetmek için, fark etmek için. O hep başkasının aynasında kendimizi görüyoruz. Ötekinde kendimizi buluyoruz. O etkileşimle, o karşılıklı yaşadığımız bir şeylerle, hissettiklerimizle dönüp kendimize bakmakla kendimizi buluyoruz. Şimdi bu takıntı haline getirdiği kişiyle çok kısacık bir macerası oluyor, bir yakınlaşması oluyor, bir gece geçiriyor falan ama onun için çok büyük bir şey. Çünkü hayatında ilk defa bir erkekle böyle takılıyor, birlikte oluyor falan. O yüzden atlatması daha da zor. Ama karşı taraf daha böyle günübirlik ilişkiler yaşayan, ilişki bile yaşamayan, onunla bununla takılan rahat bir adam. Ve kendisiyle aynı kampta kalmaya devam ederken adam gidiyor başka bir kızla takılıyor. Ve o kız da Annie için ayrı bir takıntı objesi haline geliyor. Onun için şöyle bir şey yazmış. Onun benden daha güzel, her bakımdan benden daha her şey olduğuna inanıyordum. Durumu şöyle özetlemiştim. O var, ben yokum. Ya aslında bir yandan ne kadar güzel bir farkındalık ve ne kadar güzel itiraflar ama bir yandan da yine ister istemez benim içimin böyle bir tarafı üzülüyor. Yani birinin biri için bunları söylemesi, kendini bu kadar küçük görmesi yine biraz böyle üzüle üzüle gidiyorum. Ama sonra yine kitap ilerledikçe şunu fark ettim ki aslında bunlar yaşanırken bir yandan da Annie kendi için bir aksiyon planı çıkarıyor. Bir sonraki yaza kadar kendisi için yapılacak şeyler, ona layık olmak için, o efendiye, o işte tekrar onu gördüğü zaman böyle maddeler sıralıyor. Bedensel dönüşüm var, işte kilo vermek ve o her şeydi, ben hiçbir şeydim dediği kız gibi işte saçının rengini ona benzetmek var, entelektüel olarak gelişmek var, işte gereksiz zaman harcamaktan, başkalarıyla gereksiz gevezelik yapmaktansa felsefe ve diğer derslere odaklanmak, okumak, kendini geliştirmek var. Kendi hayatına daha önce katmadığı, bilmediği şeyleri, işte yüzmek, dans, ehliyet almak, araba kullanmak gibi şeyler var ve bunlar konusunda da çeşitli girişimleri oluyor. Bu bakımdan da aslında kitabın başında ona karşı yükselen yargılarımın ve bir yandan şefkat ve bir yandan böyle hafif bir çünkü bunu yazan kadın benden çok çok büyük olsa da anlattığı kız küçücük bir kız çocuğu bir yerde de yani 17 yaşında falan 17-18 civarlarında ona karşı bir böyle şefkat acıma karışımı ve bir yandan da içimden yükselen bir parmak öyle deme öyle yapma falan gibi bir şey kitabın sayfaları boyunca dönüştü. Bir şeyleri gördüm. Evet, böyle olması gerekiyormuş. Böyle gitmesi gerekiyormuş. Yani bu kitaba da bakayım kaç sayfa. Bu da 140 sayfalık bir kitap. Yani aslında baktığın zaman ince sayılabilecek bir kitap. Çok da hızlı okunuyor. Çok sade, çok açık yazılmış. Böyle çok seni alan götüren de bir dili var. Ve burada da tekrar ya iyi ki okuyorum dedim. İyi ki de bu kadınla tanışmışım. İyi ki bana önermişler. İyi ki orada burada karşıma çıkmış, almışım. Şimdi başka kitaplarını da okumak istiyorum ama sanki birazcık bunu sindireyim. Annenin çünkü diğer kitapları da yine kendi hikayesinden yani birinde babası var, birinde annesi var, birinde kendisinin başka hikayeleri var. Ağır şeyler de var içinde. Kendimi ona başka kitapları araya sokarak biraz tampon bölgeler yaratarak ona hazırlamak istiyorum. Ama hayatımın belli bir süresinde bana eşlik edeceği için de çok mutluyum. Bir de İzlediğim bir şeyden bahsedeceğim. YouTube'da bir Beyaz Yaka belgeseli izledim. İsim de bu muydu? Çok emin değilim ama budur diye tahmin ediyorum yani ya da ek bir şey vardır ama içinde Beyaz Yaka geçiyor Beyaz Yaka belgeseli diye. Orada bölüm bölüm yapmışlar. Farklı şeyden ele alıyorlar. Genel olarak da beğendim ama yine de böyle sanki bir tarafa daha yakın bir bakışı vardı. Ama orada çok hoşuma giden ve defterime not ettiğim bir cümle var. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ve işine orada devam eden, orada burada yaptığı işi orada devam ederek hayatını işte Almanya'da devam eden bir kadın konuşuyor. Aslında yaptığı, çalıştığı alan aynı ama şöyle bir tecrübesi var ilk taşındığı zaman. Şimdi Türkiye'de özellikle İstanbul merkezli o hani beyaz yaka dünyasında çok herkesin hakim olduğu bildiği hani bitmeyen bir iş temposu vardır. Çok genelleyerek söylüyorum. Hani mailler, telefonlar, mesai saati, hafta sonu, tatil falan bunlar çok birbirine grift bir şekilde girmiştir ve sen bunun çizgilerini çekersen sen tuhaf bir şekilde karşılanabilirsin birçok ortamda. Kadın da Almanya'da bunu bu şekilde sürdürüyor. Sonra yöneticisi kendisini böyle bir yalnız görüşüyor ve bu konuda uyarıyor. Diyor ki sen mesai saatleri dışında çalışıyorsun, mesaj atıyorsun, mail atıyorsun. Hani burada bir problem var. Hani bir bakmamız lazım. Çünkü aslında sen mesai saati dışında çalışıyorsan ya sen yetişemiyorsun, sende bir sıkıntı vardır ya sistemde bir sıkıntı vardır gibi bir yaklaşım vardır. Bu arada bunu ben Türkiye'de de sayılı kişilerde de gözlemledim ve böyle işine bakan banka müdürü de vardır. İşte başka plazalarda çalışan yöneticiler de vardır. Çünkü verimli ve böyle etkili çalışma planı yapılıyorsa, bir iletişimde sıkıntı yoksa aslında insanın akşam 5'e 6'ya kadar işi biter. Tabii normal şartlarda ve sağlıklı insanlar söz konusuysa bu cümlemin altını rahatça çizebiliyorum. Ve bunun sonrasında da şöyle bir çıkarım yapıyor kadın. Diyor ki o belgeselde konuşurken aslında diyor ülke fark etmeksizin yani şu anda tüm dünyada hangi işi yapıyorsan yap aslında kendi işini yaparken de öyle bir sistem var. O sistemin farklı bir noktasında çarkın bir parçası oluyorsun. Çünkü şimdi ben de mesela kendi işimi yapıyorum. Kendim ayrı işte planımı yapıyorum falan filan ama bir şirkette anlaştığım zaman, kurumsal bir iş yaptığım zaman, birine bir şey satıyor, teslim ediyor olduğum zaman ben de bir yerden oraya ekleniyorum. Bazen bireysel çalışmalarımda bile öyle oluyor. Çünkü birilerine uyum sağlaman gerekiyor, birilerine göre davranman, orta noktayı bulman gerekiyor. Bu da çok kötü bir şey değil. Orada söylediği şey evet, hepimiz birer çarkın dişlisiyiz ama en azından burada çarkı yağlıyorlar dedi. O kadar hoşuma gitti ki bu cümle. O çarkın yağlanması. Evet. Yani dünyada aslında hepimizin birbirimize ihtiyacı var ve dönemin, zamanın ruhu denen de bir şey var. İşte kapitalist sistem, bilmem ne. Ya onlarla savaşamazsın. Şu an içindesin yani. Bir şekilde içindesin. nerede duruyor olursan, çalışmıyorsan bile içindesin yani. O yüzden o tarafa takılmak ve orayı yermek ve lanetlemek yerine olduğun çarkın yağlanması, bazen kendinin yağlaması ya da birilerinden bu konuda yardım almak, bilmiyorum, konsept olarak ve kelime olarak o çarkı yağlamak çok hoşuma gitti. O yüzden burada da paylaşmak istedim. Şimdi çarkı yağlamak demişken kendi çarklarıma ve yağlarıma örnek olarak da bir şey anlatacağım. Bu birkaç haftadır çok okuyup çok izlememin bir sebebi de izlemek derken dinlemek diyelim ona. Çünkü ekrana çok uzun süre nedense bir noktadan sonra bakmıyorum. Geçen gün yine Fransızca bir şey açtım. Merak ettiğim bir konuyla ilgili. Ve bir noktadan sonra başka işlerle ilgilendiğimi fark ettim. Sonra dedim ki Rasim, sen Fransızca bilmiyorsun. Hani Türkçe ya da İngilizce bir şeyi kafanı çevirerek dinlemeye devam etmen çok doğal. Hani bu bir dizi de olsa, film de olsa, belgesel de olsa, podcast de olsa yani. Ama Fransızca bir şeye bunu yapamazsın. Ama işte insan alışkanlıklarından oluşuyor. Hemen kendimi toparlayıp ekranın başına geçip altyazıyı okumaya falan başladım. Çünkü bir de not alacağım sonra. Neyse. Şimdi bunun bir sebebi var. Tabii ki ben böyle karışık bir bölümde duvarlarımdan bahsetmeden geçebilir miyim? Bunun da sebebi duvarlarım. Çünkü ben bundan kaç ay önce, 2-3 şu an hesaplayamadım. Duvarlarımı o kadar böyle kendimi zorlayarak çılgınlar gibi ve sıkışık saatlerde boyayıp yetiştirmek zorunda kaldım ki zorunda derken kendi kendimi zorlayarak sağ kolumu, omuzumu özellikle çok zorlamışım. Çünkü özellikle evin yüksek tavanlı olan kısımlarında ve orası çok uzun süredir sızlıyordu, ağrıyordu, sancıyordu, artık neyse tam kelimeleri de bulamıyorum. Çünkü o kadar büyük fiziksel acılara sebep oldu ki ben de bunu uzun süre görmezden geldim. Yani görmezden geldim derken bir kas sıkıntısı, daha önce sporla ilgili de bir şeyler yaşadığım için hani işte herhalde bir de soğukla birleşti, kasılıyor bilmem ne falan filan diye. Hatta bir ara doktordan randevu aldım. Randevu almak da çok zor çünkü çok yoğun bir doktor. Ki tanıyanlar bilir, Doktor Grinch. Neyse. Tam randevu aldım. O gün sanki bir azalmaya başladı. Ben de dedim ki ya şimdi bir saat yol git, yaptır, ettir, film çektir bilmem ne. Sonra da bana bir jel verip eve yollarsa yani bir günüm gidecek falan, hazır azalıyorken o randevumu da iptal ettim. Sonra her şey daha kötü olmaya başladı. Neyse sonunda randevumu aldım ve iptal etmedim ve gittim. Ve işte MR çekildi. Ben böyle o kadar daha basit bir şey zannediyorum ki ama bir yandan çok acıyor. Artık o noktadan çıktı, böyle parmak uçlarıma kadar ulaştı. Ben zaten orada şey oldum ya, bana bir şeyler mi oluyor falan diye. Neyse MR sonucu çıktı. Doktor ekranında açtı ve bana dönüp böyle gözleri kocaman olup şey dedi. Sen buna nasıl dayandın ya? İnsanlar gece yarıları bundan muzdarip olanlar hastaneye geliyorlar ağlayarak acil servise. Sen buna nasıl dayandın dedi. Ben de durdum şey dedim, yani acı eşiğim yüksek ve gerçekten dayandım falan diye, sanki çok çok muhteşem bir şeymiş gibi. Ama evet yani acı eşiğim yüksek, başka bir sebepten, geçmişten gelen bir şey. Bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyordum ama neyse ki tam zamanında gitmişim. Çok şimdi teknik ve tıbbi detaylara girmeyeceğim. Uzun da bir süredir sağ kolumu kullanmam yasak, araba kullanmam yasak, ütü yapmam yasak. Yani o elle, o kolla yapılacak her şey yasak. Sol elim ve kolum çok gelişti. Ona da çok yüklenmemeye çalışıyorum ama işte bugün mesela bir şey döküldü. Hani sol elimle süpürüyorum. Bazen bir şeylerin altını sol elimle çiziyorum falan, böyle şeyler yapıyorum. Ve benim için de farklı bir süreç oldu. Şimdi bu fiziksel acı artı uykusuzluk, çünkü gece zaten doktora da resmen notlarımı alıp gittim. Yani saat verdim, dedim ki gece 2 ile 4 arası falan şey diyor, o zaman uyumuyorsun. Yani o saatlerde çok acıdığı için uyuyamıyorum tabii falan diye. Ben de kendimin başka bir versiyonuyla karşılaşma fırsatı buldum ama onu sakince izledim. Çünkü gece uyumamak ve yanında fiziksel acı çekmek senin başka bir tarafını, başka bir versiyonunu ortaya çıkarıyor. Bu konuda da yakın dostlarımla tabii hani konuyu paylaştığım için birkaç tane durumla ilgili de ön uyarılar yaptım. Yani bana bir proje getiren ya da bir şeyi yollayıp bir yorum yapar mısın, bir bakar mısın diyen herkese eğer acil değilse bu haftalar içinde yapmayayım. Çünkü ben şu anda bütün bu uykusuzluk, fiziksel acı şudur budur, bir de tedavi daha yeni başladı. Daha etkisini görmem için zamana ihtiyacım var. Şu an benim için her şey çok kötü, her şey çok çirkin, herkes çok aptal. Yani hani buna hazır mısınız ki aralarında bazı cesur yürekler her şeye rağmen gönderiyorum sana falan diyerek gerçekten de o feedbackleri aldılar. Onları buradan alkışlıyorum. Yani ben uyarımı yaptım ama orada fark ettiğim şey kendimle ilgili. Evet. Bence bir hata yaptım. Bu kadar uzun süre kendimi bekletmem, o acıya kulak vermemem. Ya diyelim ki çok basit bir şey. Ya gideyim doktor bana desin ki ya bunun için mi geldin ya falan diye dalga geçsin benimle. Bunun için mi randevu aldın diye o dalga geçsin benimle. O söylesin. Ben niye bunu kendi içimde halletmeye çalıştım ki diyerek. Hani bunu bir hata olarak kaydettim. Yine şükrettim. Doğru bir zamanda gitmişim. Çünkü çok daha sonra gitsem bir ameliyatlık bir durum söz konusu olabilirmiş. Ama oraya hiç yaklaşmadan kendi daha basit tedavi yöntemleriyle beni rahatlatacak şeyler bulduk. Ve şu anda da işe yarıyor gerçekten. Bu arada kendimi şurada da yakaladım. Doktor bana yasak olan şeyleri söylerken ben içimden şöyle düşündüm. Neyse ya ütümü de dün bitirmiştim. Ya gerçekten bunu kendi içimde yakaladığım an dedim ki Rasel'in ne diyorsun ya? Keşke dün yapmasaydın. Daha da yordun yani. Hani bu iyi bir şey değil. Hani keşke o gömlekler kırışık kalsaydı. Yani ama bir yandan da neyse neyse hallettik. Bu benim annemin doğum hikayesine, benim doğum hikayeme benzedi. Herkes böyle anlatır ya anlatanlar işte şöyle oldu böyle oldu sancım girdi işte dikiş atıldı sezaryene aldı falan. Benim annemin doğum hikayesi şudur. Rasel'in doğumu çok güzeldi. Tam bir gün önce kuaföre gidip bütün bakımlarımı yaptırmıştım. Manikürüm, pedikürüm, saçlarım fönlü, ojelerim sürülmüş. Ertesi gün öğlene doğru sancım geldi ve Rasel'in doğdu. O kadar güzeldi ki. Yani güzel olan kendisi bu arada ben değilim. Ben de bununla hep dalga geçerim. Müthiş bir doğum hikayesi. Manikürü, pedikürü, saç fönü tamam ve ben geliyorum yani. Zaten o yüzden de ben estetik konusunda çok çok şeyim. Yani o günü seçmişim. Ondan sonra da hayatımın bütün geri kalanında estetik, güzel, düzgün olan şeylere hep bir meyilim olmuştur. Bunu da hiç saklamam. Tüm bunlar yaşanırken ve ben buz tedavimi günde 5 kere buz koyuyorum önce o ilaçlardan önce. O buzlarımı böyle basarken duvarlarıma bakarak şey diyorum. Bence hala çok güzel. Hala da değer. İyi ki de oldu. O kadar çok seviyorum ki yani en azından bu konuda mutluyum. Yani şey demiyorum. Bunun için mi bunları yaşadım? Yo, gayet de güzel oldu. Bunun da başka bir açılımı var. Şu an buranın konusu değil. Belki hiçbir zaman buranın konusu olmayacak. Yine böyle çok yakın küçük çemberimde çok yakın dostlarımla paylaştığım ve gerçekten benim için önemli olan bir şey. Ben bu duvarları neden bu kadar hızlı bir şekilde istediğim hale getirmeye çalıştığımı biliyorum. Bunun farkındayım. Ve şu anda ölçüp tarttığım zaman evimin güzelleşmesi baktığım duvarın, oturduğum yerin, çünkü duvarla kalmadı aydınlatması, nevresimi, şusu busu. Yani bayağı büyük bir dekor ve yenileme ve işte renk ışık projesi haline geldi. Hayatıma genel olarak ruhuma katkısı o kadar büyük ki bunun için şu an bu anlattığım her şey okey. Tabii ki şey paranteziyle birlikte bundan sonra azıcık bir sızlama, oflama, poflama olduğu zaman ışınlanıyorum doktora yani o ayrı bir şey. Ama bunu neden yaptığımı, bana nasıl iyi geldiğini, nasıl tutkuyla peşinden gittiğimi biliyorum. Benim için de önemli olduğunu biliyorum. Her şeye rağmen o duvarın karşısında sol elimle kahvemi kaldırıp yudumlamak bana çok iyi geliyor. O zaman evimi, yaşadığım yeri, çalışma alanımı, güzelleştirme projeme de devam ediyorum. Tabii şimdilik sol kolumdan geldiğince ama bu da geçici bir süreç. Zaten proje tamamlanmak üzere. ufak tefek dokunuşlar kaldı. Bu konuda da mutluyum yani. Yalnız bugün bir arkadaşımla konuşurken de söyledim. Ya ben o hepimizin dalga geçtiği Instagram'daki çeyiz hesaplarına döndüm gibi bir şey oldu. En azından güvenlik benim için öyle düşünüyor. Site güvenliği sürekli böyle belli mağazaların ve markaların ev, dekor böyle şeylerle ilgili kargolar gelip gidiyor. Bir şeyler deneniyor, geri gönderiliyor. O oluyor, bu oluyor falan. Ustalar geliyor falan. Neyse olabilir. Ben de bunu böyle deneyimlemiş olabilirim. Ama bu açıdan da kendimden memnunum. Evet, bir sonraki bölümde muhtemelen çok daha acısız, çok daha sağlıklı, tedavisinin üzerinden birazcık daha zaman geçmiş ve hayata biraz daha güzel bakan bir yanımla burada olmayı bekliyorum. Eğer ki acımasızca, hunharca eleştirilmeyi ve böyle çok çıplak gözle yaptığınız bir şeylere bakılmasını istiyorsanız bu hafta bana 3-5 gün içinde bir şeyler daha gönderme şansınız var. Elimden geldiğince, yani kendimi hiç zorlamama gerek kalmadan acımasızca üstünü renkli kalemlerle sıfırcı hocalar gibi çizebilirim. Ama sonra birazcık daha pamuk bir versiyonuma geri dönüş yapacağıma inanıyorum. Diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.